Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 392. 18. kaset B yüzü. Öteden beri Hint baharat gemilerini kendine çekip dağıtım merkezi olma konusunda Hicaz ile Aden ve Yemen arasında rekabet süre gelmekteydi. Hicaz'ın Osmanlı yönetimiyle birlikte avantajlı bir konuma geçmesine karşın Aden de 1538'de fethedilmekle Arap tüccarı için Hint baharatının başlıca antreposu olarak kalmayı başarmıştı. Süleyman Paşa'nın 1539'da Yemen Beylerbeyliğini örgütlemesinden başlayarak Osmanlılar, yerel sülalelerin özerkliği üzerinde sıkı bir denetim kurarak kendi merkeziyetçi imparatorluk düzenlerini yerleştirmeye çalışıyorlardı. Osmanlı Sultanı'nın kullarından olup İstanbul'dan gönderilen Beylerbeyi Mısır ve Bağdat'ta olduğu gibi ülkeyi tipik bir Osmanlı eyaleti olarak örgütlemek için çok geniş yetkilerle donatılmıştı. Bu Osmanlı Beylerbeyleri stratejik noktalarda yeni kaleler yaptırdıklarında ya da mevcut kaleleri yerel sülalelerin elinden alıp hükümetin kontrolüne geçirdiklerinde sultanın merkezi otoritesinin tesisini amaçlayan alışılmış Osmanlı yöntemlerini izlemekten başka bir şey yapmıyorlardı. Buna bir örnek 1562'de Zaydilerin geleneksel topraklarının hemen dibindeki Hap Kalesi'nin zaptıydı. Ancak bu gibi müstahkem mevkilerin inşası ve garnizonlarının idamesi büyük mali kaynaklara ihtiyaç gösteriyordu. Kaldı ki beyler standart Osmanlı denetim yöntemlerini yürürlüğe koyma sürecinde bu gibi feodal toplumların hassas kuvvet dengelerini sık sık görmezlikten geliyorlardı. Osmanlı yönetimindeki Arap diyarlarının çoğunda olduğu gibi yeni kurulan Yemen Beylerbeyliği'nde de yerel sülalelerin feodal konumlarının giderek aşındırılmasını içeren Osmanlı merkezileştirme yöntemleri güçlü bir direnişle karşılaştı. Yemen, Zeydiler, İsmaililer, aşiret reisleri ve ulema aileleri arasında son derece bölünmüş bir toplumdu. Başlangıçta Osmanlılar eyaleti kontrol altına alırken bu grupların her biriyle çeşitli uzlaşmalara vardılar. Ancak bu uzlaşıcı politikaya rağmen eninde sonunda planları feodal ayrıcalıkları ilga etmekti. Zamanla yerli sülaleleri ya tamamen Osmanlı yönetici seçkinleri içinde eritme sisteminden ya da onların yerine sultanın sarayında eğitilmiş sadık kulları geçirme politikasından vazgeçemezlerdi. Oysa Yemen'in yerel cemaat liderlerinin hepsi Müslüman olduğundan Hristiyanlardan fethedilen topraklardaki gibi tasfiye edilmeleri olanaksızdı. Üstelik mezhepleri ve aşiretleriyle Yemen'deki cemaat örgütleri böyle bir dönüşümden geçirilemeyecek kadar güçlü gözüküyordu. Böyle merkeziyetçi bir yönetim tarzının masraflarını karşılamak için gerekli vergilerin tahsili çoğu zaman Osmanlı taşra yöneticisinin otokratik yöntemlere başvurması ile el ele gitmekteydi. Bu ise yalnız feodal hanedanlar nezdinde değil, yerleşik halk ve aşiret mensupları arasında da yaygın bir hoşnutsuzluk doğuruyor, kısa zamanda Osmanlılara karşı tekrar eski efendileriyle birleşmelerine yol açıyordu. Bunda yarı özerk cemaatlere ilk başta tanınan vergi muafiyetlerinin daha sonra kaldırılmasının da payı büyüktü. Bu uzak eyalet hakkında doğru dürüst bilgi edinemeyen Osmanlı merkez yönetimi Hindistan ticareti sayesinde Mısır gibi zenginleştiğine göre Yemen Aden'in de bütün idari ve askeri masraflarını kendisinin karşılayabileceği, hatta gelir fazlasını sultana aktarabileceği beklentisi içindeydi. Dolayısıyla bu beylerbeyliğe de mali özerklik tanınmış, kendi bütçesini yapma sorumluluğu verilmişti. Beylerbeyinin 1 milyon akçeyi aşan gelir tahsisatının yerel kaynaklardan karşılanması gerekiyordu. Beylerbeyi maaşının bu kadar yüksek tutulmasının nedeni gerek yerel emirlere gerekse bu sınır bölgesindeki düşmanlara karşı yeterince güçlü bir askeri mahiyet kurup besleyebilmesini sağlamaktı. Sonuçta Mekke şerifliğinde olduğu gibi burada da yerel hakim sınıfa mensup aileler artık gelir kaynaklarını Osmanlı hükümeti veya temsilcileriyle paylaşmak zorundaydılar. Üstelik Yemen anlaşıldığı kadarıyla kronik bir gümüş darlığı çekiyor. Bu da yeni tesis edilen Osmanlı komutanlık ve garnizonlarının büyük yekunlara ulaşan maaşlarının karşılanmasını büsbütün zorlaştırıyordu. Dolayısıyla Osmani akçenin ikide bir tahşiş edilmesi ve bunun yol açtığı gümüş spekülasyonu hoşnutsuzluğun kitleler arasında yayılmasında bir diğer önemli etkendi. Belki de bu nedenle Beylerbeyi ve Sancakbeyi maaşları kısmen baharat olarak ödeniyor, sonra da söz konusu yöneticilerce Mekke ve Cidde'de satılarak paraya çevriliyordu. Beyler gümrük vergilerinden muaftılar. Devlet ise baharatı ya gümrük vergilerine aynı olarak tahsil etmek ya da Aden veya Yemen'deki boşaltma limanında sabit ve düşük fiyatlar üzerinden alım yapmak suretiyle elde ediyordu. Bu koşullarda büyük kar umuduyla harekete geçen sıradan savaşçılar dahi askeri donanımlarını satıp baharat almaya başlıyorlardı. Bir yandan da parasal istikrarsızlık, tüccar, halk ve askeri birlikler arasında yaygın hoşnutsuzluğa yol açmaktaydı. Bütün bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda özellikle feodal emirlerin ve aşiretlerin kendi başlarına buyruk yaşadığı dağlık bölgelerde asiliğin niçin endemik hale geldiğini anlamak zor olmasa gerektir. Bu yerel önderlerin en güçlüsü olup güneydeki yüksek arazide özerk bir yaşantıyı sürdüren Zeydi reisi İmam el-Mutahhar 1552'de Osmanlı Sultanı'nın üst egemenliğini tanımıştı. Bunu izleyen 1552-1560 döneminde ise Beylerbeyi Özdemir Paşa belli başlı kentlere garnizonlar yerleştirmiş, yeni kaleler yaptırmış ve ana yolların güvenliğini sağlamış. Böylece eyalet tam anlamıyla Osmanlı yönetimine geçirilmişti. Ancak Özdemir Paşa'nın halefi Mahmut Paşa 1560-1565 Yemen'deki hassas kuvvet dengelerini hiçe sayarak aceleci bir merkezileştirme programını yürürlüğe koydu. Onun yetkisini hoyratça ve nerede duracağını bilmeden kullanıp bütün yerel sülaleler ve özel grupların kendisine karşı yüz çevirmelerine sebep olduğu, kendi aralarındaki rekabetleri unutup Osmanlılara karşı birleşmelerine yol açtığı anlaşılıyor. El-Mutahhar'ın göstermelik haracının yılda bir kiseden yani 40 bin akçadan 8 kiseye çıkartılmasının ardından ayaklanmış olması ilginç bir husus olarak kaydedilmelidir. İsyan El-Mutahhar'ın topraklarında yaşayan halkın Osmanlı vergi tahsildarını öldürmesiyle başladı. Top ve tüfekleriyle Osmanlı birliklerinin asiler karşısında avantajlı olması gerekirdiyse de genellikle Yemenliler Osmanlı yönetimine karşı ağır bastılar. 1566'da Osmanlı kuvvetlerine karşı giriştiği mücadelede Mutahhar'ın gücünün esasını dağlı kabileler oluşturuyordu. Merkezileşme yalnız idari ve mali önlemleri değil, Yemen kent ve kasabalarında kadılıklar kurulmasını da içeriyordu ki bu da yerel ulema zümresini küstürmüş olmalıdır. Nitekim yerli kadılar ayaklanan El-Mutahhar'a katıldılar ve işte bu destekten aldığı güç Sultan Süleyman'ın ölüm haberi 1567'de Yemen'e ulaştığında Yemen hakimi olarak bağımsızlığını ilan etmesini sağladı. Ticari açıdan olduğu kadar stratejik bakımdan da büyük önem taşıyan Aden'deki Osmanlı garnizonu da bu arada teslim oluverdi. Şehrin şeklen bir Osmanlı valisi gibi davranmakta olan yerli Arap hükümdarı Sultan Badr da Yemen'de başı derde giren Osmanlılarla bağlarını gevşetip selefleri gibi Portekizlilerle işbirliği yapmaya başladı. Osmanlı hükümeti Badr'ın kaypak tutumunun Hindistan yolundaki Osmanlı tüccarına güçlükler çıkarmakta olduğu yolunda haberler alıyordu. 1565'te Yemen iki beylerbeyliğe ayrılmış, birinin merkezi Sada, diğerinin ise Taiz olmuştu. İki rakip otoritede yaratan bu bölünme Yemen'deki Osmanlı hakimiyeti açısından felaketli sonuçlar doğurdu. El-Mutahhar bu yeni durumdan ustaca yararlandı ve emrindeki güçler bütün Osmanlı birliklerini ülkeden söküp atacak gibi oldu. Yeni atanan Osmanlı Beylerbeyi Hasan önemli bir stratejik merkez olan Zabit'e yönelik bir Zeydi saldırısını güçlükle püskürtebildi. Bu andan itibaren Osmanlılar 1567'de Yemen'i tekrar kontrol altına almaya başladılar. 1569'da Sinan Paşa komutasındaki büyük ve düzenli Osmanlı kuvvetleri çıka geldikten sonra 1569-1570'te Sinan Paşa Yemen ve Aden'de Osmanlı egemenliğini bütünüyle yeniden tesis etti. Eğer bir sonraki yıl Osmanlı deniz gücü Lepanto'da ezici bir darbe yemiş olmasaydı, Osmanlılar belki de Hint Okyanusu'nda saldırıya dönük bir siyaseti sürdürebilirler, yeniden fethetmiş oldukları Yemen'de bu bağlamda önemli bir stratejik rol oynayabilirdi. Ancak yeni koşullar altında Moça limanında üstlenen deniz güçlerinin pek bir atılım şansı olamadı. 1564'te bu limanda yalnızca iki Osmanlı savaş gemisi bulunuyordu ve daha sonra da Süveyş, Hint Okyanusu'nda girişilecek herhangi bir harekat için ana üs olmaya devam etti. Yemen'deki isyan ve karışıklıklar hep Osmanlıların Mısır ve Suriye limanlarındaki baharat arzının giderek azalıp kurumasının başlıca nedenleri arasında sayıla gelmiştir. Örneğin 1627-1632 yılları gibi çok daha geç tarihlere ait bir rapor gene böyle bir isyan nedeniyle Mısır'a hiç baharat gelmediğini, dolayısıyla Avrupa'dan baharat ithal etmek zorunda kalındığını anlatmaktadır. Yemen Beylerbeyliği'nin Osmanlı arşivlerinde bulunan 1600 tarihli bilançosuna bakılırsa ancak olağan koşulların hüküm sürmesi halinde İstanbul'a bir gelir fazlasının gönderilmesi mümkün olabiliyordu. 1599-1600 mali yılında yerel gelirler 16 milyon para ya da 390 bin altın, bütçe açığı ise 5 milyon paraydı. 1600'de 1 para 1,5 akçe ya da 41 para 1 Osmanlı altını ediyordu. 1574-1602 arasındaki hayli uzun dönemde hep Sinan Paşa'nın yönettiği Beylerbeylik, Zabit, Taiz ve Sana olmak üzere 3 sancağa ayrılmıştı. Gene bu dönemde Beylerbeyi artık Sana'da oturuyordu. 16. yüzyılın sonlarına doğru Yemen bir kere daha Mısır eyalet yönetiminin sıkı kontrolü altına girdi. Osmanlı egemenliğini tesis etmek veya sürdürmek için Mısır'dan bazı sancak beylerinin askerleriyle gelip Yemen'deki diğer sancak beylerine katılmaları gerekmişti. İlginçtir ki Yemen'deki sancak beylerinin 9'u önceki askeri harekatlarda Osmanlı ordusunu desteklemiş olan yerli feodal ailelerdendi. Hatta içlerinden 3'ü El-Mutahhar'ın soyundandı. Başka bir deyişle ülkenin Osmanlı efendileri halktan toplanan vergi gelirini artık yerli emirlerle paylaşmak akıllılığını gösteriyorlardı. Taşra bütçesindeki açık Mısır hazinesinden bir ek ödenekle kapatılmaktaydı. Osmanlıların ülkede 38 kalesi vardı. Yemen'i bu sayede ellerinde tutuyorlardı. Garnizonlara ödenen miktar 1600 tarihi itibarıyla yılda 2 milyon para kadardı. Görünüşe bakılırsa kalelerdeki askerlerin çoğu Kahire'den buraya nakledilmişti. Taiz, Sadah ve Zabit gibi önemli kalelerde Yeniçeri bölükleri de bulunduruluyordu. Ayrıca Moça'da konuşlandırılan bir gemi kaptanı Süveyş'ten gelme askerlere kumanda ediyordu. Tablo 66. 1600'de Yemen iskelelerinden sağlanan gelir. Liman, Aden. Gelir para olarak 702.363. Moça limanı 3.596.352 lira gelir. Salif Kamaran limanından 44.280 para. Hudaydah limanından 229.600 para gelir. Cizan limanından 106.600 para gelir. Şihr ve Hadramut limanından 25.800 para gelir. Ferasan adasında Luhayya limanından 147.980 para gelir. Hud limanından 19.926 para gelir. Toplam 4.872.901 para gelir. Not: 1 para 1,5 akçe ya da 41 para eşittir 1 altın. Kaynak Sahillioğlu 1985 sayfa 303. Tablo 66'dan da anlaşılacağı üzere eyaletin gelirinin yaklaşık 3'te 1'i gümrük vergileriyle limanlarda alınan diğer resimlerden sağlanmaktaydı. 1600'e gelindiğinde başlıca ticaret merkezi artık kesinlikle Moça'ydı. 700 bin para dolayında bir gelir getiren Aden ikinci önemli limandı. Hudaydah, Luhayyah ve Cizan'ın ise daha çok yerel trafiğe hizmet eden iskeleler olduğu anlaşılıyordu. Yemen'in kırmızı kök boyası, parantez içinde cehri, Gujarat'ın tekstil boyama sanayi için vazgeçilmez önemdeydi ve Yemen'den Hindistan'a yapılan ihracatın başlıca kalemleri arasında yer alıyordu. Sayfa 396. Körfez'deki Osmanlı-Portekiz mücadelesi. Bilebildiğimiz kadarıyla Osmanlılar Körfez yöresiyle ilgilenmeye 1520'lerde başlamışlardı. Körfez'in kapısı demek olan Hürmüz'ü 1509'da ele geçiren Portekizliler Bahreyn, El-Hasa ve Basra dahil bölgenin tamamına hakim olmaya yönelik saldırgan bir planın hazırlığı içindeydiler. Bu sırada Safevilerin aşağı Irak üzerindeki kontrolü lafta kaldığından Portekizliler yörenin yerli Arap emirleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanıp 1529'da Basra'yı kontrol altına almaya kalkışmışlardı. Anlaşılan Osmanlılar 1534'e gelindiğinde artık Portekiz planlarının Körfez'e ve Basra'ya yönelik tehdidinde iyiden iyiye farkındaydılar. 1. Süleyman'ın 1534 tarihli Irak seferine gelinceye kadar bölgedeki Araplar bir yandan Portekizlilere ve onların ateşli silahlarına direnmeye çalışıyor, bir yandan da Osmanlı Sultanına yardım çağrısında bulunuyorlardı. Örneğin Hürmüz'deki Portekiz karşıtı Hizip 1526, 1528 ve 1529'da tekrar tekrar Süleyman'a başvurmuştu. Ayrıca o tarihlerde Rumiler, yani ateşli silahlar taşıyan Türk paralı askerler Bahreyn ve aşağı Irak dahil yerel Arap hükümdarlarının emrinde boy göstermeye başlamışlardı. Osmanlıların Körfez'e doğru ilerleyişi 20 yıl sürdü ve bunun ilk aşamasını 1534'te Bağdat'ın Safevilerden alınması oluşturdu. Basra emiri ile aşağı Irak'ın diğer Arap şehirleri derhal Osmanlı egemenliğini tanıdılar. Daha sonra Osmanlılar bölgeyi doğrudan kontrol altına almaya koyulduklarında bu yerel Arap hükümdarları Yemen ve Aden'de de görüldüğü gibi kendi hakimiyetlerinden vazgeçmeme noktasında direnmeye başladılar. Bu çerçevede kendi ticari kazançlarını korumak açısından Portekiz gücünü bölgede yararlı bir denge unsuru gibi görür oldular. 1545'te Baba Ali Portekizlilere karşı iddialı bir plan tezgahladı. Bağdat Beylerbeyi Ayaz Paşa'ya Basra ve Hürmüz'ü alıp Hindistan yolunu açması emredildi. Basra, Hindistan'daki Portekiz karargahına Kızıldeniz'e göre çok daha yakın olduğundan bu haber Lizbon'da telaş uyandırdı. O sırada 1545'te Orta Avrupa'da Habsburglularla bir ateşkes imzalayan Osmanlılar enerjilerini doğu ve güney yönlerinde odaklaştırmaya karar vermişlerdi. Nitekim Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na yönelik Osmanlı harekatı da aynı dönemde yoğunluk kazanacaktır. Ayaz Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin 26 Aralık 1546'da işgal ettiği Basra, 1547'de geniş yetkilerle donatılmış bir Osmanlı beylerbeyinin yönetim merkezi haline getirildi. 1550'de ise El Katif'i merkez alan bir sancak beyliği ve burada bir üs kuruldu. Portekizliler buna derhal tepki gösterip hemen aynı yıl El Katif'teki kaleyi yıktılar ve Basra'yı tehdit etmeye başladılar. Fetihten sonra Basra'da inşa edilen deniz üssü de Portekizliler için sürekli bir endişe kaynağıydı. 1552'de El Katif'in yanı sıra El Hasa Beylerbeyliği'nin de kurulması, Osmanlıların bir adım daha ilerlemesi Portekizlilere yönelik tehdidin artması demekti. Yine 1552'de Osmanlı hükümeti Piri Reis komutasındaki 25 gemi ve 800 askerden oluşan Süveyş filosunu Körfez'e sevk edip Hürmüz'ü almaya kalkışmak suretiyle Portekizlileri Körfez'den söküp atmayı son bir defa denedi. Ancak bu girişim tam bir başarısızlıkla sonuçlandı ve Portekiz donanmasının üstünlüğü ertesi yılın deniz harekatıyla da kanıtlandı. Buna karşılık 1556'da Portekizliler Basra'yı ele geçirmeye çalıştılar ama onlar da başarısız oldular. Derken Körfez'deki Osmanlı-Portekiz mücadelesi Bahreyn'de odaklaştı. Portekizliler Bahreyn'i dolaylı olarak kontrol eder ve filolarıyla Osmanlılara karşı savunmaya hazır beklerken Osmanlılar El Hasa'daki yeni üslerinden hareketle stratejik ve ekonomik bakımdan can alıcı bir noktadaki bu adayı El Hasa Beylerbeyliğine ilhak etmeye çalıştılar. Bahreyn hem Basra için hayati önemdeki Hindistan ticaretinin geçit noktası hem de önemli bir inci üretim merkeziydi. Dipnot: İnci ticaretinin Osmanlı ekonomisinde önemli bir yeri vardı. Büyük meblağlar biriktirmeyi ve oradan oraya nakletmeyi kolaylaştırması nedeniyle seçkinler paralarını incilere yatırmayı tercih ediyorlardı. Aynı nedenle Osmanlı topraklarından altın ve gümüş çıkarması yasak olan İranlı ham ipek ithalatçısı da Bursa'da eline geçen nakit parayı incilere yatırmaktaydı. 1552'de El Hasa Beylerbeyliği'nin oluşturulması, Körfez'de gerek kıyıları gerekse seyri seferi vurmakta olan Portekizlilere karşı esas olarak Basra'nın Hindistan ile ticaretini korumayı amaçlıyordu. El Hasa Beylerbeyi'nin 1558'de Bahreyn'i istila girişiminin felaketle sonuçlanmasının ardından Hürmüz'de üstlenmiş bulunan Portekiz flotillası Körfez'deki bütün trafiğe egemen oldu. 1552, 1559 ve 1573'te El Katif'i peş peşe vurdular. Osmanlıların Lepanto'da uğradığı ezici yenilgiyi izleyen 1573 akınında Portekizliler 12 kadırga ve 2 kalyon ile bir grup Müslüman taciri esir almayı başardılar. 1567 tarihli bir Portekiz raporunda 40 kadırgadan oluşan bir Osmanlı filosunun Sumatra'ya doğru yola çıktığı bildiriliyor. Ertesi yıl ise Osmanlı donanmasının Bahreyn'i ele geçirmeye yönelik yeni hazırlıklarına tanık oluyordu. Ancak işte o yıl Yemen'de patlak veren isyan bütün bu planlara engel oldu. Braudel 1570'ten itibaren Hint Okyanusu'nda İbre'nin artık kesinlikle Portekizlilerden yana kaydığı görüşündedir. 1571'den itibaren Osmanlılar Kutsal İttifak'a karşı ölüm kalım mücadelesi içinde bütün güçlerini Akdeniz cephesinde toplamak zorundaydılar. Osmanlılar daha sonra da Bahreyn'i ele geçirmek amacıyla El Hasa'da yeni yeni hazırlıklar yaptılarsa da 1578'de İran ile yeniden savaşa tutuştuktan sonra genellikle savunmada kaldılar. Osmanlıların Körfez'de savunmaya dönük bu tutumunu değerlendirirken özellikle yüz yüze bulundukları mali zorluklar bir kere daha göz önünde bulundurulmalıdır. 1558'de sırf yeni bir filo inşası için Mısır'dan Basra'ya 200 bin altın aktarılması gerekmişti. Hem yeni yapılan kalelere yerleştirilen garnizonları beslemek hem de Beylerbeyi'nin 900 bin akçelik muazzam maaşını karşılamak yerel kaynakları çok zorluyordu. Bu mali güçlüklere ek olarak Arap reislerinin özellikle de en güçlü ve saygın Beni Halid kabilesi şeyhlerinin ayaklanmaları bölgedeki Osmanlı yönetimini hayli istikrarsız kılıyordu. Bazı araştırmacılar Basra Körfezi'nden geçen Hindistan ticaretinin Osmanlıların kontrolündeki Kızıldeniz ticareti aleyhine önem kazandığını vurgulamaktadırlar. Her şeyden önce Portekizliler Körfez üzerinden yapılan Hindistan ticaretinin genişlemesine katkıda bulunmuş olmalıdırlar. 1509'dan itibaren Hürmüz'ü ellerinde tutan ve dolayısıyla Körfez girişini kontrol altına almış bulunan Portekizliler gerek politik ve gerekse ekonomik nedenlerle Hint limanları ile o sırada Safevilerin elinde bulunan Irak arasındaki ticareti öne çıkarmaya çalışıyorlardı. 1514'ten başlayarak Portekizliler Safevilere hem Hint emtiyası temin ediyor hem de Osmanlılara karşı kullanılmak üzere ateşli silahlar veriyorlardı. Ayrıca Godinho fiyat faktörünün de altını çizip yakın doğuda baharat fiyatlarının daha yüksek olmasının Portekiz baharat ticaretini Avrupa yerine körfeze çektiğini işaret ediyor. Hürmüz'de mevzilenen Portekizliler Hindistan'ın İran ve Osmanlı İmparatorluğu ile ticaretini kontrol edebilecek bir konumda olduklarından Osmanlıların elindeki Kızıldeniz yerine bu yolun kullanılması tabii onların çıkarındaydı. Aslında Avrupa açısından Lizbon'un rolü neyse Asya ticareti açısından Hürmüz de oydu. Nitekim 1551'de Hürmüz, Arabistan, Mezopotamya, Venedik, Küçük ve Büyük Tataristan ve İran'dan gelen tacirler için Asya ticaretinin uluslararası nitelikte bir antreposu olarak tanımlanıyordu. Hürmüz'deki Müslümanlar Portekizlilere 60 bin Mısır altını tutarında muazzam bir haraç ödüyor. Karşılığında Kızıldeniz hariç Hint Okyanusu'nun tamamında ticaret yapmalarına izin veriliyordu. Öte yandan 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Portekiz'in çekmeye başladığı sıkıntılar özellikle ellerindeki altın ve gümüş miktarının baharat alımlarına yetmeyişi ve Hürmüz'deki Portekiz subaylarının kaçakçılık faaliyetinin Körfez'deki Hindistan ticaretinin gelişmesine katkıda bulunduğu öne sürülmüştür. Her halükarda Kızıldeniz'e karşı Körfez'in öneminin artmasına denk biçimde başlıca baharat, çivit ve iyi kalite pamuklulardan ibaret Hint emtiyasının Basra'da başlayan hareketli bir kervan yolu üzerinden 16. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir ticari büyüme gösteren Halep'e akmaya başladığı anlaşılıyor. Nitekim bir Hint tüccar kolonisinin Halep'e yerleştiğini görüyoruz. Aslında Basra, Halep kervan yolu, Hint emtiyasının Osmanlı diyarlarına aktarılışının başlıca kanalları arasında daima yer almıştı. Daha 1510'da kaleme alınan ilk Portekiz raporlarından birinde bu güzergah üzerindeki 2000 develik bir kervan saldırıya uğrayıp yağmalandığında Osmanlı topraklarında baharat sıkıntısının baş gösterdiği kaydedilmekteydi. Hint malları bu yoldan önce Halep'e, oradan da 15. yüzyıl sonu Bursa kadı sicillerinin doğruladığı gibi Bursa'ya ulaşıyordu. Osmanlıların 1550'lerde Hürmüz'de başarısızlığa uğramalarının ardından bölgede Osmanlılarla Portekizliler arasında birbirlerine ilişmemek konusunda belirli bir anlayış doğduğu, bunun da Körfez üzerinden yapılan Hindistan ticaretinde belirli bir genişlemeye yansıdığı anlaşılıyor. Portekiz yönetiminde Hürmüz tam da bu sırada eşi görülmedik bir ticari gelişme yaşamış, Hindistan ticaretinden sağlanan vergi geliri iki katına çıkmıştı. Bu refah dönemi 1622'de Hürmüz'ün düşmesine kadar sürdü. Bu tarihe gelindiğinde her yıl Hindistan'dan Hürmüz'e ulaşan gemi sayısı 20-30'u buluyordu. Herhalde bu dönemde Portekizlilerin uzlaşıcı bir tavır almalarının bir nedeni de her yıl Arabistan çölünden ve Basra üzerinden çok sayıda at ithal ediyor olmalarıydı. Öte yandan İran kıyısı boyunca seyreden gemiler için Gücerat ile Körfez arasındaki deniz trafiği her zaman daha kısa ve güvenliydi. Bilebildiğimiz kadarıyla Basra, Bağdat, Ana, Hit, Halep, kervan yolu daha 16. yüzyılın ilk yarısında hatırı sayılır bir canlılığa tanık olmuştu. Öte yandan El Kusayr, Kerbela, Kubays ve Kusur el İhvan üzerinden geçen daha dolaysız bir güzergahta çölü aşıp Halep'e ulaşıyordu. İranlılar ne zaman Bağdat'ı tehdit edecek olsalar bu yol tercih ediliyordu. Bedevilerin saldırıları nedeniyle çöl güzergahı fazla tehlikeli hale geldiğinde ise sallarla Fırat'tan yukarı Birecik'e, parantez içinde Albira'ya veya Dicle'den yukarı Musul'a çıkmak daha güvenli sayılmaktaydı. Öte yandan Bedevilerin bu güzergah üzerinde de belirleyici bir rol oynamaları olağandı. Kervanların örgütlenmesi ve çölde güvenlik tamamen Suriye çölündeki kabile reislerine bağlıydı. Bir kervanın Birecik'ten Halep'e gitmesi 3 gün sürüyordu. Aksi yönde giden kervanlar ise yüklerini Birecik'te Mavnalara aktarıp Fırat'tan aşağı salıyor, sonra Bağdat'a 1-2 gün mesafedeki Felluce'de yükler tekrar kervanlara alınıyordu. 1583'te John Eldred, Hürmüz'den her ay baharat, ilaçlar, çivit ve kalikut kumaşları gibi Hint emtiyası yüklü gemilerin Basra'ya vardığını gözlemişti. Gene Eldred, baharat ve sair zengin emtia yüklü 4000 develik bir kervanla Halep'e seyahat etmişti. 1610 tarihli bir Osmanlı arşiv belgesinde böyle bir kervanın ayrıntılı tasvirini buluyoruz. Kervandaki 120 tacirden onu kesinlikle Müslüman Hintlilerdi ve çivit boya ile Hint kumaşları ve kokuları taşıyorlardı. Bağdat ve İran tüccarı ise çoğunluğu oluşturuyor, beraberlerinde çivit ve lahor kumaşları götürüyorlardı. Konsolosları dahil 5 kişi olan Franklerin, parantez içinde İtalyanların, malları çok çeşitliydi. Açıktır ki Batı tüccarı azami kar elde etmek amacıyla Halep ile Basra arasındaki kervanlara katılmayı göze alıyordu. Daha önce 1583'te de Basra'dan Halep'e 20 balya karanfil, uzun biber, tarçın, misk ve deve kuşu tüyü götürmekte olan 4 Venedikli'den söz edildiğini görüyoruz. Herhalde Venedik'in 16. yüzyıl ortalarında Şam pazarından Halep'e kayması, İran körfezinden Halep'e uzanan bu kervan yolunun öneminin yalnız İran ipeği açısından değil, Hint baharatı açısından da artıyor olmasına bağlıydı. Öte yandan Osmanlılar 1548-1555 arasında olduğu gibi Körfez'de Portekizlilerle savaşa tutuştuklarında Halep piyasası istikrarsızlığa sürüklenebiliyordu. Bir yoruma göre Körfez, Halep trafiğinin gelişmesini gerek İran ipeği gerekse Hint baharatı ve kumaşları açısından Halep'in Avrupalılar için önemli bir antrepo haline gelmesini, Osmanlıların Suriye çölünü kontrol altına almaları mümkün kılmıştır. Aynı zamanda bu süreç bölgenin aynı dönemde gelişmekte olan Güney-Kuzey ticaretiyle dolaysız ve daha tam bir şekilde eklemlenmesine de bağlıydı. Hindistan, Körfez ticaretinin Portekizlilerin elindeki canlı hareketli merkezi Hürmüz'de Osmanlı tabiyetindeki Ermeni ve Türkler ile Venediklilere de rastlanıyordu. İlginç bir nokta, birçok Portekizlinin Osmanlıların safına geçmesi ve bu dönmelerin değerli bilgiler sağlamasıydı. Sayfa 402. Orta Doğu üzerinden yapılan baharat ticaretinin yeniden canlanması. Baharat yalnız yemeklerde kullanılmıyor, çok çeşitli ilaçların vazgeçilmez öğeleri arasında yer alıyordu. Baharcılar çarşı esnafının en saygınlarındandı. Karabiberin yanı sıra Osmanlı arşiv belgelerinde en sık rastlanan baharat türleri zencefil, karanfil, tarçın, biberiye, Hindistan cevizi, aselbent, sakızı ve günlüktü. Dipnot. Her çeşit baharatın dökümü için bakınız Godinho 1969 sayfa 577-596. Baharattan sonra en önemli ithalat kalemleri ise ince pamuklular ile kumaş boyaları, özellikle de çivitti. Avrupa'da baharat kullanımı özellikle Orta Doğu'da Haçlı devletlerinin kurulmasının ardından ilkin feodal sınıf mensupları arasında yayılmıştı. Daha sonra kentlerin yükselişi ve zenginleşmesiyle birlikte Doğu baharatı Batı'da iyiden iyiye yaygınlık kazandı. Yükte hafif, pahada ağır olması nedeniyle baharat, Doğu ile Batı arasındaki uzak mesafe ticaretinin en önemli dalı haline geldi. Avrupa'nın baharat ithalatı, Hint Okyanusu yoluyla Güney Asya'dan gelen sevkiyatın yanı sıra Orta Doğu'nun yerli ürünlerini de kapsıyordu. Bu son kategorideki maddelerin belki de en önemlisi kumaş boyacılığında renk sabitleştirici olarak yaygın kullanım bulan şaptı. 1462'de İtalya'nın Tolfa şap yatakları keşfedilinceye kadar Avrupa'nın dokuma sanayileri Türkiye'den şap ithalatına bağımlıydı. Bakınız tablo 67. Tablo 67, 1547'de Batı Anadolu'da şap üretimi. Üretim alanı Kütahya. Miktar 1331 kantar. Saruhan 950 kantar. Teke parantez içinde Hamit 1520 kantar. Gedos parantez içinde Gediz 1200 kantar. Alaiye ve Manavgat 230 kantar. Toplam 5231 kantar. Kaynak Faroki 1979-B. 15. yüzyılda Türkiye'de Batı Anadolu'dan şap ihracatı Cenevalıların tek elindeydi. 1547'de ise Venedikliler 1,5 milyon akçe ya da 25 bin düka altını karşılığı bu tekeli 3 yıllığına aldılar. Bir başka önemli üretim merkezi de Anadolu'nun doğusundaki Şebin Karahisar'dı. Burada çıkartılan en iyi kalite şap, Orta Çağ'dan itibaren Avrupa'ya büyük miktarlarda ihraç edile gelmişti. Libayer, Lane, Lopez ve Braudel'in araştırmalarının genel çizgisini onların kaldığı yerden sürdüren bazı yeni çalışmalar, Ümit Burnu'ndan Hint Okyanusu'na geçiş keşfedilir edilmez, baharat ticaretinin tümüyle Osmanlıların elindeki Orta Doğu'dan Atlas Okyanusu'na kaydığı teorisini yeni bazı delillerle çürütmeye devam etmektedir. Örneğin Godinho'ya göre Akdeniz'deki baharat ticareti daha Portekiz keşiflerinden çok önce bazı darbeler yemiş bulunuyordu. Gerek 1485-1491'deki Memlük Osmanlı ve 1499-1503'teki Osmanlı-Venedik savaşlarının, gerekse Kahire'de baş gösteren iç karışıklıkların Godinho'nun işaret ettiği gibi ipek ve baharat ticareti açısından felaketli sonuçları olmuştu.